Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'e hoş geldiniz. Haftalık gündem podcast'iyle yine beraberiz. Ben Murat Gamsız, karşımda Levent Pekcan var. Nasılsın abi?
Merhabalar, iyiyim Murat. Seni sormalı.
İyiyiz, yuvarlanıp gidiyoruz abi.
Yoğun bir haftanın son günündeyiz.
Evet, gündem fena gözükmüyor.
Evet, şeyli, teknolojili, ürünlü falan bir gündem. Sırf mahkemeli değil.
Hatta mahkeme galiba yok, bir tane var.
Bir mahkeme haberi, nazarlık yine var.
Evet. Şöyle başlayayım.
Olmuyor mahkemesiz.
Evet, o olmuyor zaten, doğru. Abi, iPhone 5 duyurusuyla başlayalım. Biz bunun programını ayrı yaptığımız için burada detayına bir daha girmeye gerek yok.
Konuşulacak şeylerin çoğunu söyledik. Fiyatlar belli oldu.
Onu söyleyelim, doğru.
$649 Amerika'daki.
649.
Kilitsiz, yani şebeke bağlantısı, taahhüt falan olmayan 16 GB fiyatı yukarı doğru gidiyor. 749, 849 diye 32 GB, 64 GB gidiyor. Yani 16 GB flash belleği $100 veriyor, vermiş oluyor ilk adımda. İkinci adımda 32 GB flash belleği $100 almış oluyorsun. Ama $850 kadar da masrafın büyüyor 64 GB alırsan.
Evet. Bu arada haftanın geyik haberi de iPhone 5'in fikrinin nereden çıktığına dair internette dolaşan bir fotoğraf var abi. Sen gördün mü onu?
Çelik mi?
Evet, çeliğin kaza.
Ama arçeliğin çeliği değil maalesef. Yok, gerçek çelik.
Ama hakikaten kim bulduysa iyi bulmuş yani. Linkini koyacağım, bakarlar.
Diğer haber iPhone abi. 5 zaten esprilerinden dün geçilmedi.
Özellikle uzunluğuyla ilgili.
Uzunluğuyla ilgili.
Ama bu en güzellerinden bir tanesiydi yani.
Özgün bir şeydi.
Evet, bravo. Abi, Nintendo Wii U ortaya çıktı. Biz unutmuştuk tam. Çok da mutluyduk unuttuğumuz için.
Wii U resmi olarak gösterildi.
Evet.
$300 Amerika'da.
Evet.
$350 deluxe sürümü, ama deluxe sürümüyle normal arasında çok fark var. Biri 8 GB, biri 32 GB falan. O kadar hani büyük fark var. Dolayısıyla $50 muhakkak deluxe alınacak. Yok bir de standı mıtandı her şeyi eksik şeyde. Normal basic sürümünde. 350'ye alınacak. 350 olunca da Xbox'ın falan fiyatını geçiyor Amerika'da tabii.
Abi işe bak yani, şimdi Wii U için açıklanan oyunlar var. Call of Duty falan geliyor. Yani aile konsolluğundan bir anda hem grafik anlamda şu an düşünebiliyor musun? Nintendo en iyi konsol olacak.
Ya onu çok araştırmadım, ondan kuşkuluyum. AMD olduğunu biliyorum içinde.
İçindeki yani sonuçta en güncel konsol bu.
Evet, evet. Oyunlar $60.
Pahalı.
Xbox kontrolcüsü gibi bir kontrolcü var $50. Bir de o ekranlı gamepad dedikleri var. O yani Japon fiyatından çevirmişler. $172'a geliyor. Fakat onun iki tanesini destekleyen oyun yokmuş henüz. O yüzden hatta Amerika'da satılmayacakmış tek başına.
O saçma bir şeydi zaten.
Yani onu zaten ikisini destekleyen oyun da biraz zor çıkar. $172'sa tanesi.
Evet.
Biraz zor.
Ben pek başarılı olacağını düşünmüyorum.
Pek teknik detay. Ha şey, Blu-ray'den bozma optik disk kullanıyor. Yani Blu-ray ama işte kendine uydurmuş Nintendo. 25 GB bu güzel bir şey. Çok teknik bilgisi yok malum. Artık adamlar tutup da lansmanda bilmem kaç megahertz işlemci falan diye bilgi vermiyor. Ha 2 GB RAM'ı var. 1 GB'ı oyun belleği demişler. 1 GB'ı sistem için demişler. Bu anlaşılmış. İşte AMD bir basın duyurusu yaptı. İşte grafik teknolojisi, AMD'den tebrikler, işte başarılar dileriz Nintendo'ya falan muhabbeti. Fakat hani megahertzleri falan ben henüz şu bilgiler bulamadım. Birileri yayınlamıştır kesin ama ben denk düşmedim. Çok da araştıramadım. 18 Kasım'da Amerika'da çıkıyor. 30 Kasım'da Avrupa'da çıkıyor.
Ama Call of Duty vesaire geldiği için yani grafik performansı zaten hatırlıyorsundur. İlk çıktığı zamanki oyunlarda gayet sağlam FPS'ler vardı. En azından haberleri vardı. Yani grafik işlemcisi bence hepsinden güçlü olacak şu an.
Abi ben hiç merak etmiyorum bu Wii U'yu ya. Hiçbir umudum da yok.
Bir özelliği kalmadı.
Yani Wii ilginç bir şeydi. Wii U'nun hala o çift ekran falan olayını zaten anlamış değiliz. Ha şey olarak multimedya makinesi olarak başarılı olacakmış. Yani DVR hani video kaydetme özelliği falan olacağı söyleniyor. Tabii Amerika'ya özel. Hani Türkiye'de yararlanamıyoruz ya.
Evet.
Hulu var, işte Netflix var falan. Onları destekleyeceği falan söyleniyor. Bakalım. Şimdi biliyorsun Nintendo Türkiye yok.
Yok.
Nortec Avrasya kapandı. Dolayısıyla Türkiye'ye ne zaman gelecek, nasıl gelecek daha bir belirsiz şu anda.
Evet. Abi, Türkiye PlayStation ülkesi zaten. Xbox kesin, bile yok.
Kesin. Ya şimdi şöyle, sen Xbox oynarken adam gelip de arkandan abi PlayStation'da mı oynuyorsun diyorsa yani, olay bitmiştir hani, PlayStation'dır başarıyı elde eden. Haklı. Microsoft hala hani Eylül ayı oldu. Hani yani, nerede Xbox? Yine yok. PlayStation aslanlar gibi.
Öyle.
Ben de Xbox'ım var. Ben de Xbox'cıyım. Kusura ama PlayStation galip. Açıkça öyle söylemek lazım.
Ürün haberlerimle devam edelim abi. 660 GTX 660 Nvidia'dan çıktı. 650 ile beraber.
Evet.
Orada biliyorsun abi 660 Ti en son biz haberini yapmıştık.
Evet.
Bunun pek üst modellerinden 680'den pek bir farkı yoktu performans olarak. Fiyat farkı da yoktu.
Şimdi çok de fazla. Çok bir şey değişmiyor.
Aynı mantıkla devam ediyor ama şöyle bir şey var. 660 Ti $300 fiyatıyla üst segmentte kalmıştı. Nvidia'nın ortada bir sıkıntısı vardı. O hani $200 segmentinde.
Evet.
Şimdi 660 onu dolduracak ama bu şey değil abi.
660 pahalı. 660 onu doldurmuyor. 650 oraya oynuyor.
650'nin fiyatı abi 100'lü rakamlara bulacak. 100 küsürlü işte. Hani iyileri belki 150'yi bulur maksimum ama tam böyle $200 vuran ürün yok. Ya onun çok altında var ya üstünde var. 660'ın fiyatının 229, hani tavsiye edilen fiyatı $229 olacak deniyor. Tabii çıkacak modellere göre değişecek. Bunun yanında abi 660 yeni bir GPU. Yani 680'i kese biçe yapılan bir şey değil. Yeni bir GPU. GK 104, 106, 107 şeklinde gidiyorlar artık şu anda. Baktığın zaman nereden kısmış? Nvidia sadece işte doku üniteleri ve ünitelerinden kısmış.
192 bit bellek.
192 bit, o da yine Ti'deki gibi aynı.
Evet.
Bellek miktarları aynı. Hatta bellekler de aynı.
GDDR5.
6 GHz olmaya devam ediyor. Şeyden tasarruf yapılmış. 3,5 milyar transistörden, bu yeni GPU olduğu için 2,5 milyar transistöre inilmiş.
Bunun optimize edilmiş demek ki.
Güç tüketimi azalmış. Bunun sonucunda da iki güç konnektöründen biri uçmuş.
İyi haber.
Evet. Yani hesapta 10 watt azalmış gibi görünüyor ama işte böyle bir etkisi var.
Evet.
Çok derli toplu bir ürün olmuş. Ben nette çıkan testlere baktım. Biliyorsun da Nvidia'dan böyle şeyler gelmiyor.
Nvidia bize soruyor.
Evet, kart var mı sizde diye.
Sizde varsa bize verin diye. O yüzden
660 bizde yok. Ben yurt dışındaki testlere baktım. Şeyde eğer bir oyun shader performansına bakıyorsa yani yine öyle abartı bir fark çıkmıyor 660 Ti'ye göre. Ama eğer daha çok bellek altyapısında vuruyorsa o zaman fark iyice azalıyor. Çünkü bellek altyapısı aynı.
Güzel.
Ve fiyat da işte 299 660 Ti, 229 660. İyi de fiyat farkı olmuş. Ben netteki sonuçlara bakarak açık söylemek gerekirse Ti versiyonunu düşünmem. 660 gayet iyi bir yere konumlanmış.
Her zaman Ti'ler iyidir ama bu sefer nedense hesap karıştı.
Abi kaymış yani şey kaydı. İşte segmentler kaydı. Ti yine üst sınıfta kaldı. 660'da 200'ü bulmadı bak, yine üstünde duruyor. Öteki tarafta 650 var. Gerçek kırpıntı orada yapılmış.
Evet.
Yani işte shader üniteleri 960'tan 384'e iniyor. Doku üniteleri 80'den 32'ye iniyor. ROP'lar iniyor. Hepsi iniyor. Hatta işte bellek hızı iniyor. 128 bite düşülüyor. Tamamen kırpılmış ama buna karşılık 64 watt'a düşüyor mesela. Ve bu da yeni bir GPU. Bu da 1.3 milyar transistörlü. Daha küçük. Çok daha küçük. $109 fiyatı var.
650 de bence değerlendirilir yani. Fiyatıyla birlikte düşünülür.
Fiyatıyla birlikte evet tabii. Ama en tatlı kart GTX 660 gözüküyor. Ati'nin de 78 serisine denk geliyor. Onlardan daha mı iyi? Evet, daha iyi olduğu yerde var. Geri kaldığı yerde var ama işte Nvidia'nın ses, güç tüketimi artı CUDA avantajı var. Bu kart tutar bence.
Şimdi üreticiler de uçacak zaten.
Evet.
Kendi kafalarına göre soğutucular, overclocklar falan filan.
Zaten biliyorsun Nvidia'nın kartları artık kendi kendini de overclock edebiliyor.
İşte iyice değişik şeyler ortaya çıkacak.
Evet. Yani bekleyenler, uzun süre bekleyenler tatmin edici bir çözüm Nvidia'dan sahibi olacaklar. Araya bir haber sıkıştırmıştık. eBay logo değiştirdi abi.
Birazcık Microsoft'un izinden mi gitmişler? Evet. Çünkü basitleşmiş logo.
Basitleşmiş.
Zaten eBay'in karmaşık bir logosu yoktu da harfler böyle biri büyük, biri küçük, biri yukarı fırlıyor, biri aşağı gidiyordu. Şimdi efendi gibi düz düz duruyorlar.
Evet.
Düz yazıyla yazılmış logolar devrine döndük.
Evet. Yani güzel olmuş bence.
Sade olmuş, güzel olmuş. Evet. Biraz eski logo eskiydi ya. Yani evet. Bir garip bir estetiği vardı. Şimdiki daha sade. Hoş. Ama sitelere tam yansımamış.
Yok.
Yani duyurusunu falan yapmışlar. Daha dün eBay'in logoları eski logoydu.
Evet, doğru. Apple kendi sosyal ağ denemesi Ping'i kapatıyor abi.
Evet. Apple'ın öyle bir denemesi vardı. iTunes üzerinden. Hani böyle like yapma falan tarzında bir şeyler, denemeler.
Hı hı.
Kapatıyorlar. Biliyorsun bu iOS 6 lansmanında şey gösterdiler. Yeni iTunes'u gösterirken like'lama eklenmişti. Beğenme eklenmişti her tarafa.
Hı hı.
iTunes'daki şarkıları, albümleri falan. İşte artık ona dayanarak Ping'i 30 Eylül'de kapatacaklarmış. Çoğu kişinin haberinin bile olmadığını düşünürsek,
evet.
Demek ki Ping zaten başarılı bir girişim değilmiş. Onu anlıyoruz.
Haftanın haberinde, dava haberinde Apple ve Motorola arasında geçen bir dava var Almanya'da. Almanya'da karar Apple lehine çıkmış.
Hem de güçlü bir karar.
Evet, banlama yani yasaklama yoluna. Hatta evet. Aletleri yani telefonları falan cihazları yok etmek üzerine. Evet. Olanları da yok edilsin, bir daha giremesin piyasaya hiçbir şekilde diye.
Öldürelim o zaman, evet. Yani Motorola ekibinde birazcık abartmışlar.
Motorola, Atrix, Zoom, Milestone, XT720 böyle birkaç tane cihazı banlatmışlar. Ama Apple'ın bunları hayata geçirebilmesi için 32 milyon dolar ödemesi gerekiyor. Para değil.
Kararın hayata geçmesi için para. Bu şey ne acaba bunun gerekçesi?
Evet, bilmiyorum.
Hani şeyin masrafı mı çıkıyor? Hani memurlar işte ürünleri toplayacak, moplayacak. Onun masrafını mı devlet fatura ediyor
vallahi
acaba?
Vallahi hiçbir fikrim yok abi.
Apple'a.
Dolayısıyla...
İyi paraymış.
İyi para da Apple için para değil. Herhalde ödeyeceklerdir. Almanya'da böyle bir karar almış.
Evet. Bu Apple Samsung davası değil. Apple Motorola davası. Paralel Motorola giden eşittir. Başka bir hikaye.
Google olduğuna göre.
Evet.
Google davası da diyebiliriz. Yani bak bu ilginç. Google demişken. Şimdi Çin'de Acer bir tane akıllı telefon çıkartmak için yani şeyi veriyor. Tarihi de veriyor. Lansman tarihini. Acer A800.
Tamam.
Ama bunun bir özelliği var. Aliyun diye bir işletim sistemi kullanılıyor.
Aliyun.
Evet.
Aliyun OS.
Altında da Alibaba grup var.
Bu Alibaba ticaret sitesi o şey yaptırtmış. Aliyun OS diye telefon yaptı.
Evet.
OS yaptı. İşletim sistemi yaptırtmış.
Google'a demiş ki sen bu telefonu çıkarırsan ben de senin Android lisansını iptal ederim. Tabii.
Diyor Alibaba.
Evet.
Hani bir elde bir şey yok.
Acer'da.
Hani, Acer açıklama yapmıyor.
Tabii kimse açıklama yapmıyor. Acer'da iptal ediyor lansmanı.
Evet. Acer aniden lansmanı iptal ediyor. Bir bilgi vermiyor. Özel nedenle falan diyor. Alibaba bu suçlamaları yöneltiyor.
Evet.
Çiftliğinde. hayvanları çevresine toplayıp bir basın toplantısı yapmış herhalde. Efendim işte Google tehdit etti. O yüzden olmadı bu iş diyor. Acer de her hafta değişik bir macerasıyla bize konuk oluyor.
Evet.
Ürünlerini falan gördüğümüz yok doğru düz ama maceralarını yakından izliyoruz firmanın.
Valla ben çok memnunum abi. İyi ki Acer var. Eğleniyoruz yani bayağı.
Aliyun OS. Zaten şey varmış, Çin'de Tianyu ve Haier üretiyormuş. Hmm. Aliyun OS'lu telefon. Şimdi de şey, Acer deneyecek de olmadı.
Evet. Daha bu şey olur, bununla ilgili haberler netleşir. Bu çok yeni bir şey olduğu için
bu
kimse Aliyun de açıklama yapmıyor.
OS peki şeyin içinde falan hani böyle reklamı çıkıyor ya, replika. iPhone 4S, işte replika Nokia N8. İçinde acaba bu Aliyun OS mu var?
Herkes olabilir abi.
Bir internetten bakalım bir ekran görüntülerine falan neye benziyormuş.
Şey de ilginç, eğer bu haber doğruysa yani Google Aliyun'dan çekiniyor mu yani?
Ama Aliyun olsun da enteresan tarafı şu, şey gibi adamlar, Google gibi. Yani nasıl Google işte web servisleri var, bunu Android'e entegre ediyor. Bu da Alibaba'nın servislerini entegre ediyor telefona.
Evet.
İlginç.
İlginç. Bakalım Aliyun takip olsun. Edelim bunu. Microsoft da Forefront markasını öldürmeye karar vermiş.
Bu da aynı, bir sürü kişi öyle bir şey mi vardı diyecektir. Aynı Ping gibi. Ya Forefront tabii şöyle, Forefront serisi ürünler çok büyük kurumların kullanacağı ürünlerdi. Hani küçük ofislerin bile işine yaramayacak ürünlerdi. Dolayısıyla insanların o ne ya öyle bir şey mi vardı demesi normal. Bazı ürünleri, 5 tanesini tamamıyla kapatıyor Microsoft. Hı hı. Bir iki tanesini devam ettiriyor ama onların da ismi değişiyor. Forefront markası kalkıyor. Mesela Forefront Online Protection for Exchange varmış. O Exchange Online Protection olacakmış. İlginç. Hani Microsoft'un bir yine bir başarısızlığı.
Evet. TT.net, Avaya ve Türk Telekom Biz markası altında birleşiyorlarmış.
Biz.
Bizim için zaten onlar sizdiniz. Yani
evet.
Üçü birdi yani. Hiç fark etmiyordu.
Fakat
şimdi diğer, resmen.
Biz, onlar biz diyerek birleşiyorlar da diğerleri de mahkemeye mi koşuyor şu anda acaba?
Vallahi değil mi? Bir rekabet, haksız rekabete falan yönelişer mi acaba ama?
Çünkü şöyle bir şey geliştirmişler Murat. Hani birleşmiyorlar.
Yok.
Sadece hani ortak bir oluşma imza atıyorlar. Paslaşma.
Paslaşma.
Yani şey al, TT.net'ten ADS al, yanına şu kadar Avaya'dan dakika verelim.
Mantık bu.
Falan gibi paslaşmalar, paketler. Diğerleri bilmiyorum. Yani lokum işi biliyorsun.
Hı hı.
Davalık oldu. İlk önce...
Lokum unutuldu değil mi?
Lokum unutuldu çünkü sıkıntı var lokumda. Yani yasal kısmında sıkıntı var. Ben uygulamada da sıkıntı çektim, çalıştıramadım. Mart ayında mı ne aldım ben lokumu? Bu zamana kadar daha çalıştıramadım. Ya kendi sitesine bağlanıyor da Murat, işte şu parayla internet satın alma olayı var.
Hı hı.
Bilmem kaç aydır çalışmıyor işte. Kaç kere arıza kaydı falan yazdırdığımı bilmiyorum. Olmuyor, düzelmiyor.
Evet.
Ben onun çok güzel bir TeknoSeyer'e lokumun hani yazısını da hazırlayacaktım. İncelemesini de hazırlayacaktım.
Olmadı.
Fotoğrafları bile çektim. Ekran görüntülerini bile aldım. Gel gelelim. Lokum çalışmayınca yattı.
Şey de bitti. Hani reklamda şuydu buydu hepsi kesildi.
İşte o bir haksız rekabet davalığına konu olunca.
Evet, öldü lokum. Yeni habere geçeyim abi. Bak bunu bilerek koydum. 40. Dünya Satranç Olimpiyatı sona erdi. Nerede düzenlenmiş bu olimpiyat abi?
Türkiye'de.
Evet.
İlginç. Duymadık.
Duymadık. Yani olacak iş değil.
Hani... Dünya Satranç Olimpiyatı'na ev sahipliği yapıyoruz.
Evet.
Ruhumuz bile duymuyor.
Ben nereden duyduğumu sana söyleyeyim. Bir gün bir yere gidiyoruz, bir toplantıya. Haliç tarafında. Belediye pankart asmış. İşte şu tarihler arasında düzenleniyor diye. Orada ben bunu gördüğümde zaten o gün son günüydü. Eve geldim zaten, baktım sonuçlar açıklanmış. Yani sonuçlar belli olmuş.
Yani işte yani takla atıyoruz böyle şeyler için. Dünya çapında organizasyon alabilmek için takla atıyoruz. Bu kadar saygın bir şey Türkiye'de yapılıyor. Ne basına haber veriliyor, ne bir basın bir ilgi gösteriyor.
Yani bu kadar bağlıyız yani Facebook'la, Twitter'la, şuyla, buyla hiçbir yerde görmedik.
Evet. Hani dünya çapında bir olimpiyat gerçekleşiyor.
Olimpiyat, hani turnuva olsa tamam diyeceğim de olimpiyat ya.
Ve şey, hani bazı kurumların düzenlediği gibi çakma olimpiyat da değil.
Hani
adına olimpiyat koyduk olimpiyatı değil. Resmi bir organizasyon.
Evet.
Dünya çapında bir organizasyon. Yazık. Yani satrançla falan uğraşanlar Türkiye'de ne kadar hani zor ya Murat. Hani,
zor.
Şeysin, Grandmaster'sın.
Ya
ama
kimsenin haberi yok.
Kimsenin haberi yok.
Zaten milli takımlar da işte bekleneni verememiş, dereceye girememişler. Ama organizasyon başarılı olmuş.
Ha iyi.
Organizasyon açısından.
Bu da iyi haber ya.
Evet. Ama tabii şimdi ülke olarak senin gösterdiğin değer buysa doğal olarak takımlarının da aldığı derecelere bir şey diyemeyeceksin.
Tabii canım, yani bu biliyorsun satrancı spor olarak yapanlar da hani antrenman yapıyor adamlar.
Tabii canım,
antrenmanlı. Hani şey gibi, koşucu gibi, onların da antrenmanı var, onların da kampı var.
Antrenörleri var.
Bir çalışma sistemleri var. E adamı hani sen gir filanca firmada memur olarak çalış, arada boş zamanında da bu işe takılırsın dersen olimpiyatlarda da takım olarak başarısız olur. Bu çok normal.
Aynen öyle abi. Ama işte biz, benim de ilgilendiğim kısım hani bir teknoloji tarafındayız. Böyle bu kadar etrafımız her taraftan bilgi yağıyor. Bu yok. Böyle bir şeyden haberimiz olamıyor. Hala olamıyor yani.
Ya çok yüzeysel şeyler üzerine bülten yolluyorlar.
Evet.
Bu konuda bir bülten duyuru falan yapmaya bile gerek duymadılar.
Evet.
Yani sonuçta bizim konumuz değil. Bülteni gelse yer vermezdik.
Tabii.
Ama hani böyle garip bir şekilde olunca konuşmak zorunda kalıyoruz işte.
Evet. Yani teknolojiyi kullanamamalarına bir örnek oldu. O yüzden
evet, iletişim,
iletişim çağında.
Şey, communication failure. İletişim başarısızlığı.
Hani free to play oyunların bültenlere takır takır gelirken olimpiyat, evet, düzenliyorsun, evet, ve gelmiyor.
Bir de şimdi satranç, satranç bilgisayara, matematiğe falan o kadar yakın bir şey ki.
Evet.
Hani böyle teknolojiye önem veriyoruz biz falan diyorsan buna da kucak açacaksın.
Tabii ki.
Yazık olmuş. Bir etkinlik heba olmuş. İnşallah hani kendi kitlesinin haberi olmuştur da izlemişlerdir falan. Bir hani orada bir şeyler yaşanmıştır inşallah.
Evet abi, şimdi diğer haber, mobil oyun pazarı.
Ne olmuş? Bütün oyunlar bedava mı oldu?
Öyle olacak abi. Rapora göre. Şu anki durum şu şekilde. iPhone tarafından istatistikler var. 200, en iyi 200 beleş uygulamanın %33'ü oyunmuş. %67'si oyun değilmiş. Ama
ilginç.
Paralı uygulamaların 200 listesine baktığın zaman %55'i oyunmuş, %45'i oyun değilmiş.
Tamam.
Yani paranın çoğu oyunlara gidiyormuş orada. Diğer tarafta da oyunlar hani şeye göre 200 kar eden uygulama genel olarak baktığınız zaman %70'i oyunlar oluyor bu sefer.
Oyunlar para kazandırıyor.
Para kazandırıyor, evet.
Şey yaptık ya, geçen hafta konuştuk. Real Racing miydi neydi? Haftada
öyle bir şey vardı.
Milyon dolarlar ayda milyon dolarlar kazandığını iddia ediyordu. O zaten hani o tür bir oyunun da lansmanı iPhone 5'te sergilendi. Real Racing 3'tü.
Evet.
12 milyon kazanan başka. GSR Racing mi ne, öyle bir
evet,
şey?
Evet, öyle bir şeydi.
Ya para kazandırıyor işte. Düzgün şeyler yaparsan.
Oyunlarda böyle bir, yani işte uygulama yapacaksan oyun yapacaksın, sonucu çıkıyor buradan.
Bir de dünyaya yapacaksın.
Evet, Türkiye'ye kesinlikle, değil, kesinlikle.
Dünyaya yönelik bir şey yapacaksın.
Yani işte biz arada Android oyunları inceliyoruz ya, Türk, yani bir tane Türk yapımı bir şey incelemiştik.
Evet.
Yorum gelmiş niye ismi Türkçe değil diye. Niye olsun ki?
Tabii Türkiye'ye kaç tane sattı, dünyaya kaç tane sattı. Adamın hani tutup da oyunun içine Türkçe dil seçeneğini yerleştirmesi bile İyi bir şey.
Yani biz 15 yıl önceye geri gidebilsek bu işi Türkçe mi yapardık, İngilizce mi yapardık?
Tabii, tabii. Yayıncılığı bile Türkiye'yi pas geçerdin yani.
Tabii, yani şey yapardın, çevirtirdin birilerine en fazla. Yerel içerikle uğraşmadın.
Lisans verirdin.
Evet. Bizim en büyük hatalarımızdan biridir abi, ama bilemezdik ki böyle olacağını.
Ya biraz da işte şeylik, şövalyelik var ya işte hani... Türkiye'ye yapacağım ben, hani insanlar bilgi kaynak eksiği var, ben onu kapatacağım falan.
Abi şu var.
Fatih'in fedaisi Kara Murat.
İnternet Türkiye'de de dünyaya paralel olarak gelişiyordu biz başladığımız zaman. Herkes aynı anda başlamıştı. Yani bugünün Anantech'leri, işte şeyleri, Tom's Hardware'leri de seninle birlikte başlamıştı.
Ya onlar 96'da açtı, ben 97'de açtım.
Dolayısıyla hani önünde zaten rol model yoktu. Herkes yani bunun tabii, patlayacağını tabii, düşünüyordu. Bu sonradan bu hale şekillendi. Tabii. Bir şey yani Türkiye'de bu işin batması sonradan olan bir şey. Yani öngörülebilecek bir şey değildi.
Ya bu işten bir bunun bir geçim kaynağı, bir iş modeli olabileceği falan çok geç belli oldu. Belli olduğunda tren kaçmıştı.
Evet.
Yani çok fazla işin içine girilmişti artık.
Başka bir rapor daha var abi. O da şunu tahmin ediyor Gartner'ın raporu. 2016'ya kadar %96'sı mobil uygulamaların bedava olacak deniyor.
Herhalde be Murat. Ya şimdi bak Escape from Recon ya da işte Raycon ne diyelim. Hı hı. Bu arkadaşların geliştirdiği oyun var ya biz de konu ettik. Bak o arkadaşlar biz videoyu çektikten sonra iş modellerini değiştirmişler. Çünkü şöyleydi. Oyun 99 centti. 1 dolar diyelim. Oyun 1 dolardı. Satın aldığın zaman içinden 10 bin altın veriyordu sana. Ne olmuş? Oyun deli gibi kopyalanmış. İş modelini değiştirmişler. Oyunu bedava veriyorlar. 10 bin altını 99 centte oyun içinden satmaya başlamışlar. Daha çok hani keselerine olumlu katkısı olmuş.
Zaten raporun ana fikri de o. Yani para vermeyeceksiniz ama uygulama içinden bir şeyler satın alma olayı domine edecek diyor 2016'ya kadar.
Kesin, kesin. Şimdi Murat ben yayınlanmadı daha. Bir Android köşemizde güzel Diablo benzeri bir oyun yayınlanacak önümüzdeki haftalarda. Ben o oyuna çok merak sardım. Hı hı. Hani oynuyorum ama işte para vermeden oynadığım için o baba silahları, en baba zırhları alamıyorum. Ve birazcık hesap yaptım Murat. Ya o hani kendime güzel bir oyun içi kıyafet, silah falan düzmek istersen var ya. Ya retail bir oyundan daha fazla para harcamak
daha fazla,
gerekiyor.
Kesinlikle daha fazla.
Yani 70 dolardan 60 dolardan fazla para harcamam gerekiyor. Sırf oyun içi alışverişlerle.
Abi şimdi bak bu rapor diyor ki 2016'da bütün %96 yani her şey böyle olacak diyor. Şimdi o zaman bunun hazırlığı şimdiden yasal olarak da yapılmalı ve tüketici korunmalı abi. Yani bunun yani Türkiye'de de yani genel olarak bu şeylerin, sistemlerin haklılığını, kazancını kontrol edecek bir şey olmalı. Kullanıcıyı uyarmalı en azından. Adamı zorlayamazsın hiçbir şey yapmaya. Ama ya, bak yani en azından şu söylenmeli kardeşim. Ben bu oyuna girersem, bulaşırsam bana kaç para harcatacaksınız?
Ya da şöyle. Maksimum limit. Hani şey gibi. Hani ne diyor sana şimdi Telekom? Diyor ki kotayı aşarsan bile şu kadardan fazla fatura gelmez. Heh. Onun gibi diyecek ki belki arkadaş 100 dolardan fazla harcanmaz. Merak etme. Hani ha artı her oyuna kilit konması lazım. Çünkü çocuğuna veriyorsun tableti. Evladım oyalan biraz diye. Zaten Google Vault'a mesela iPhone için, Android için konuşuyorum. Google Vault'a girmişsin kredi kartı bilgilerini. Veriyorsun çocuğa. Çocuk bir anda 500 dolarlık alışveriş yapıyor. Çocuk da farkında değil.
Tabii.
Çünkü orada diyor ki get coins al ya. Diyor kız. Çocuk tıklıyor tamam I am getting coins tıklayıp alıyor. Şey konması lazım. Hani bunun mekanizmalarının kurulması lazım. Senin dediğin belki şunun yapılması lazım. Kardeşim ya şimdi adamın oyununa bir standart şey getiremezsin.
Yok.
Fakat bir şekilde ya şey ahlaksızlık Murat çok güzel oyunlar var. Öyle ayarlanmış ki para vermediğin sürece ilerleme şansın yok. O son bölüm son canavarını geçme şansın yok.
Evet.
Bence mutlaka hani para vermesen de bir beceriyle ve çabayla bir şeyler yapabilme şansı sunması lazım oyunların.
Abi nasıl hani sigara sağlığa zararlıdır diye üstüne etiket var. Bunlarla da ilgili bir uyarı olması lazım. Hem çocuklara hem ailelerine.
Free to play keseye zararlıdır.
Evet.
Bir de fotoğraf koyarlar böyle berduş perişan birini kutunun kapağına. Ya ben eskiden beri free to play expensive to win diyorum ya. Hı hı. Yani bu oyunlar öyle hakikaten free to play de bedava oynaması bedava da ilerlemek hiç bedava değil.
Ve senin dediğin gibi abi normal oyundan pahalı.
Kesinlikle daha pahalı. Ben şimdi hani yayınlayacağımız oyunu spoiler yapmayayım diye söylemedim adını da. Hani dediğim gibi o oyunu bitireceğim desem ki sunduğu içerik de 70 dolarlık bir oyundan az sonuçta. Ama yani Diablo taklidi oyun Diablo'dan pahalı.
Yani.
Ama sunduğu oyun keyfi süresi Diablo'nun 10'da biri.
Aynen.
Belki 50'de biri. Diablo'dan çok para harcatıyor. Hırs öyle bir düzenlenmiş
kesinlikle.
Ki Murat ölüyorsun Hemen şey diyor. Ya bak sende şu kılıç olsaydı ölmezdin. Ver 20 dolar.
Multiplayer'da o hırs daha farklı. Adam gelip seni yeniyor. Sen adamı yenemiyorsun çünkü adam para harcamış.
Oyun içinde ölmek, yani dedim ya Diablo türü bir oyun. Karakterin ölmek üzere potion bitti diyelim. İksir. Sağlığı arttıran iksir. Oyun içinde real time parayla alma var.
Evet.
Hani hemen ver abi, ölmek üzeresin abi, tıkla al. Çok tehlikeli bu mekanizmalar. Hele aynen bir de öyle. Düşün yani biz 40 yaşında adam olarak değerlendiriyoruz. Çocuğa ya verdiğini ya da genç bir arkadaşın eline geçtiğini düşün. O hırs, o yenilince hani karşı tarafın yapacağı abuk sabuk hareketlere öfkelenmek. Ulan ben şimdi sana gününü gösteririm diyebilmek. Zaten işte bu Metin 2'lerde falan böyle oluyor Murat.
Evet.
Knight online'larda çocuk sonuçta ne oluyor? Evden para çalıp
ya
char alıyor. Ne haltsa. İşte free to play bir yerde patlayacak ya. Bizim patlayacak şeyde abi. De patlayacak. Devlette de patlayacak. Hani fark edecek devlet bir yerde tabii. Bunu. Hemen bizim işte vergi versinler, bandrol alsınlar muhabbeti var ya. Hı hı. Bu pazarın büyüklüğünü bir fark etsinler. Gerçi free to play firmaları da uyanık, Türkiye'ye geliyorlar birebir.
Tabii geliyorlar. Birer. Sonuçta free to play işinde yasa dışı olan hiçbir iş yok, bir şey yok.
Tabii ki. Çok zekice düzenlenmiş. Ha, ortada güme giden tek şey ne biliyor musun? Oyun.
Evet.
Oyun keyfi. Bir oyun keyfimiz vardı. İçine ettiler diyebilir miyiz? Deriz.
De abi.
Yani 2016 yılında tüm oyunlar free to play olacaksa demek ki bizim için de oyun hayatımız 2016'da bitiyor demek.
Evet. Samsung'dan 7 milyar dolarlık çip fabrikası yatırımı Çin'e.
Ya NAND yapacaklar. Bellek konusunda özellikle tek olduklarını kabul ettirdiler. Üretimi de arttırıyor tabii sonuçta. Hem de gerekecek.
Bak 2014'te faaliyete geçecekmiş.
Hmm.
Yani öyle hani 6-7 sene sürmeyecek.
Çok yakın.
7 milyar dolar.
7 milyar dolarlık. 1 milyar da Apple'a gitti.
İşte o yüzden.
Hani Samsung'un muhasebesini tutuyoruz.
Geçen diyorduk ya 1 milyar dolar dokunmaz diye.
Tabii canım o. Ya sonuçta Samsung Apple'a mal üretiyor Murat. O 1 milyar doları ödeyecekler mi sence? Yok şey der, mahsup edelim. Flash bellek yongası karşılığı ödeyelim. Mecbur Apple. Her şeyi tamam, işlemciyi de Samsung'dan aldı, TSMC'ye verdi diyelim. Flash bellekleri kimden alacaksın abi? Dünyada Samsung'da yolunun kesişeceği kesin.
Evet.
Bir de şöyle hani Apple büyüklüğünde bir firmaysan ve o hacimde mal alıyorsan Samsung'dan kaçma şansın yok. Ufak bir firma olsan tamam ben işte Micron'dan alacağım bilmem ne dersin de Apple'san hiç şansın yok.
Paneller var abi en başta yani.
O yüzden Samsung o 1 milyar doları ödemez abicim. Yani nakit olarak öyle kamyonla para yolladılar falan. Öyle bir şey yok. En fazla dedim ya telefon açıp muhasebecisi muhasebeciyi arar. Mahsup edelim onu ürün karşılığında der.
Evet şimdi iki haber var abi. İkisi de Western Digital'den.
Güzel.
Birisi şu. Adamlar hibrit sürücü işine giriyorlar abi. Bu Seagate'imse bir şey olacak. Yine kapasite artı SSD kullanımı, MLC, NAND kullanımı daha doğrusu.
Tamam.
5 milimetreye kadar düşeceklermiş.
İnce.
İnce olacakmış.
Güzel.
Güzel. İyi rekabet geliyor ya, iyi. Çünkü Seagate'in oradaki şeyine karşı çıkacak kimse yoktu.
Tek üründü.
Tek üründü.
Renklenecek piyasa.
İkincisi daha önemli abi. Helyumla doldurulan diskler yapılacakmış.
Evet.
Bu da diskin içindeki sürtünmeyi azaltıyormuş.
Yoğunluğu daha az.
Evet.
Helyum uçuyor malum.
Evet.
Diskin içindeki sürtünmeyi azaltıp kapasiteye olumlu etkileyecekmiş.
Güç tüketimini %23 arttırıp kapasiteyi %40 arttırıyormuş.
Kapasiteyi nasıl arttırıyor merak ediyorum. Güç tüketimini anladım da.
Evet.
Isınmayı da azaltacaktır. Çünkü ısınma o kafanın havaya sürtünmesi,
tabii.
Şey disklerin havaya sürtünmesi de etkiliyor ısınmayı, arttırıyor. Bu diskin da ağırlığı da azalacaktır Murat. Helyum. Çok az da olsa. Ama mesela hani amatör yerler hani diski açan tamir demeyeyim de veri kurtarma firmaları falan onlara ek bir zorluk çıkacak.
Tabii.
diski bir de helyum doldurman lazım. Yani, ve kaçırmadan kapatman lazım. Bu helyumla diski doldurma işini 20 sene önceden düşünmüşler.
Ve şimdi yapılabilmiş.
Gazı kaçırmayan diski anca yapabilmişler.
Evet.
Hemen taklit edilecektir. Diğer üreticiler de aynen uygulayacaktır.
Bu standart olabilecek bir özellik çünkü.
Yalnız helyumun üretiminde biraz sıkıntı var ya. Yani dünyada helyum o kadar çok bulunan bir şey değil.
Hmm.
Çünkü uçuyor ya. Hmm. Hani helyumu şey yapamıyorsun, bulduğun zaman kaçıyor. O yüzden bir de asal gaz. Dolayısıyla hani tedarik demek ki
şeyde
bulunuyor.
Çok var abi, Beyazıt Öztürk'te. Ha, milletin ağzına sokuyordu ya hortumla.
Evet evet.
Ondan alırlar.
Ben de denedim onu. Ama beyaz da değil tabii, evde kendi kendime. Donald Duck oluyorsun hemen.
Intel'den de Haswell geliyor abi. Biliyorsun yeni nesil Core işlemcisi.
Bir ya bu haftanın yazdım. Güme giden haberi.
Güme gitti hakikaten. Kimse
çünkü hani Intel bir tweet attı. Dördüncü nesil işte Core işlemciler şöyle falan diye, kimsenin umurunda olmadı. Millet şaka mı zannetti nedir? Ama dördüncü nesil Core işlemciler hakikaten hani Intel bu haftaki IDF fuarında sergilediği, bahsettiği ürünlerden birisi.
Evet.
Haswell.
Bu 2013'ün haberi aslında. Yani daha Haswell ortalıkta yok. Öyle bir şey yok.
Evet.
Sadece özellikleri. Kısaca söyleyeyim. Şudur. Aynı, daha iyi performans, daha az güç tüketimiyle getireceğiz diyor Intel Haswell'le.
Evet, bu sefer performansa değil güç tüketimine yükleniyorlar. Ve ciddi şekilde hani güç tüketimine odaklanıyorlar.
GPU performansı çok artacakmış Haswell'de. Zaten sürekli arttırıyorlar, yani bu bir gerçek.
Bütün modellerde değil ama.
Tabii yine çeşitleri olacak.
Şey falan, bu uyku modlarını falan değişik ayarlamışlar. Evet. İşlemci genelde idle modda falan.
Ve hani uyanma süresi falan da hiç sek şey yapmıyor, sana hissettirmiyor hiçbir şekilde. Sürekli uyku modunda kalsa bile sen bir performans kaybı hissetmiyorsun.
Hissetmiyorsun. Güzel gelişmeler.
Tabii Intel'in derdi şu, bu Haswell'le falan daha çok tablete vesaire ufak cihazlara girmek. Ultrabook'larda fiyatı düşürmek.
Yalnız bakalım Haswell'le birlikte soket de değişecek mi?
Bildiğim kadarıyla değişiyor abi.
Yani bir soket değişimi daha insanlarda yalnız tepki yaratabilir. Yeter artık diye çıldıranlar olabilir.
Intel'in abi IDF'de bir üstünde durduğu diğer konu da her şeyi kablosuz yapmak. Onun denemelerini falan yapmışlar. Yani bilgisayara bağlanan her şey, biliyorsun kablosuz şarjı da Intel ön plana sürüyordu. Ne bilgisayardan
kablosuz YD.
Evet.
Kablosuz ekran bağlantısında.
Evet, onu ben denemiştim Intel. De gayet de güzel çalışıyor.
Gazlıyor. Kablosuz her şey.
İnşallah abi ya. Yani
güzel olur ama nasıl bir frekans karmaşası olacak?
Evet, o da ayrı konu.
Nasıl halledecekler bakalım.
IDF'den tek Fotokina'ya geçeyim abi. Fotokina daha başlamadan firmalar ürünlerini açıklamaya başladılar. Sony ve Nikon bombaları patlattı ilk önce.
Tamam.
Abi Sony'den bir sürü ürün var. Nex 6 var, Alpha 99 var, RX 1 var. Bizim burada değineceğimiz.
Nex 6'yı sen bize göstermedin mi?
Nex 5 R'dı benim size gösterdiğim. İFA fuarında Nex 6'yı oraya getirmemişlerdi.
Ama Nex 6 lafı geçti.
Geçti. Gizli değildi tabii, artık biliniyordu. Abi Nex 6 en güzel Nex, daha şimdiden söyleyebilirim sana.
5R'dan daha mı güzel?
Daha güzel. Çünkü 5R'la 7'nin karışımı bir ürün olmuş.
Tamam.
Daha çok manuel kontrol var. Yine 16 megapiksel. 24 değil. Manuel ayarları daha başarılı buldum bunda. Mesela şeyleri, mod kadranı var. İşte enstantane diyafram modunu seçebiliyorsun. Altında da onların ayarlarını seçtiğin manuel teker var. Artı Wi-Fi bağlantısı bunda da var. İşte hot shoe'su var ve standart hot shoe var. Flash takabileceksin. Standart flash takabileceksin. Bakacı var. Dolayısıyla genel olarak hani bir Next'te olmasını istediğin her şey var. Ek güzellik, kit lensini değiştirdi Sony. Ufacık bir kit lens yaptı nihayet. Biliyorsun onların 18-55'leri büyüktü. Next'in gövdesine kıyaslarsan büyüktü.
Tamam.
Şimdi onu ufaltmışlar. Hem de güzel ufaltmışlar. Artık Next daha derli toplu gözükecek kit lens'te. böyle gövdeye böyle lens olur mu eleştirilerini rafa kaldıracak gibi gözüküyor. Gayet güzel bir ürün abi. $1000 fiyatı var yurt dışında.
Alfa 99 var. RX1 var.
99'da full frame makine. SLT serisinin full frame'i. Şimdi abi bir yarış başlayacak. Full frame'i ucuza verme yarışı. Mesela Nikon, Canon ne yaptı? Mark III'de $3500 seviyelerindeydi. Tamam. Nikon D800'de 3000'e geldi. Bu ürün 2800.
Akşam pazarı. Herkes indiriyor.
24 megapiksel bir fotoğraf makinesi.
Bomb, asıl olay RX1 mi?
Ama asıl bomba RX1. Bak RX1 ile Alfa 99 aynı fiyat. $2800. Ama RX1 bir kompakt makine abi.
$2800 kompakt makine.
Evet. 24 megapiksel ama tam kare algılayıcı var. İlk. Böyle bir şey daha önce yoktu.
Full frame.
Full frame kompakt makine.
Allah Allah. Çok garip bir şey.
Değil mi? Ve şey, hani özellikleri de Alfa 99'dan çok aşağı kalır değil. Zaten kuvvetle muhtemel aynı algılayıcısı var. Sadece işte otofokusu daha başarılı Alfa 99'un. El cebine girmiyor ama elinde tutabileceğin, avucu içine sığabilecek bir gövde var. 35 mm lensi var, değişmiyor. F2'de diyafram var. Gayet yani standart bir fotoğraf, yani bir fotoğraf makinesi ihtiyacını karşılayan bir ürün. Tabii nerede aksayacak? Tele'de aksayacak ve geniş açıda aksayacak. Bunun içinde mesela tele'de içinde modlar var. Görüntüyü büyütebilecek. Ki Sony'nin kompaktlarında bile bunlar çok başarılı çalışan sistemler.
Tamam.
Amacı şu, hani görüntü kalitesinden kesinlikle taviz vermeyeceğim diyene RX1 gövdeyi ufaltarak, daha ufağı yok. Bunun yanında tabii ki insan şunu da bekliyor. Hani ki olacaktır. Next'e de bu full frame mutlaka gelecektir bir noktada.
Evet. Bence de.
Artık hani o başta da full frame hani profesyonellerin o dokunulmaz özelliklerinden çıkıp kullanıcıların cebine girmeye başlayacak.
Ya SLR'lar kuşatma altında. Her evet. Yerden onlara vuruluyor. Aynasızlar, mikro four thirds'ler. Şimdi bu kompakt makinede full frame algılayıcı falan SLR kuşatma altında. Her yerden onlara yönelik bir şey, bir tehdit.
Özellikle APS-C yani crop sensörlü algılayıcılı evet. DSLR'ların başı dertte. Çünkü Micro Four Thirds'ler neredeyse onların kalitesine yaklaştılar. Hem de çok küçükler. Bir sürü de lensleri var. Hem de lensler de çok kaliteli. Şeyi sorguluyor insan. Ya büyük makineyi niye taşıyayım yanımda diye sorguluyor. İşte Next'te APS-C sonuçta. Fuji'nin APS-C'leri var. Gerek kalmamak üzere fotoğraf açısından. Diğer ürün Nikon D600 abi. Bu da uzun zamandır bilinen bir modeldi. Nihayet resmen çıkıyor. 24.3 megapiksel tam kare algılayıcı. Ama fiyatı $2000 abi.
Ucuz mu yani o standart için?
Evet. En ucuz DSLR tam kare algılayıcılı ve en hafifi. Başka söze gerek yok aslında. $2000 full frame cillop gibi makine. D7000 gövdesi D800 teknolojileriyle birleştiriliyor. D600 çıkıyor. Video kısmı mesela tamamen D800'den ama işte fokus odaklanma altyapısı D7000'den geliyor.
Tamam.
Gövde de D7000 gövdesine yakın. Ve $2000. Özellikle hani elinde şey varsa bir Nikon makine ve lensi de uyumluysa, yani iyi bir lensin varsa gideceksin sırf gövdeyi alacaksın $2000-$2100 civarına. Ve full frame makinen olacak.
Evet.
Ha şey yoksa lensle birlikte alırsan 2600'leri buluyor. Dolayısıyla abi şimdi şey bekliyoruz. Canon ne cevap verecek? Orada da 5D'nin yerine geçecek bir 6D'den bahsediliyor. Onda da işte 7D teknolojileri 5D Mark II algılayıcısı seviyesinde algılayıcı olacağı söyleniyor. Ama söylenti henüz daha resmi bir şey yok.
Fotokina'da.
Muhtemelen orada çıkarsa çıkabilir. Yani full frame'de hani kızıyordu ya fotoğrafçılar, ya bu işte amatörler bile DSLR alıyor. Şimdi full frame'de artık herkesin ulaşabileceği fiyatlara yaklaşıyor.
Amatörler de şey diye söylenecek. Profesyoneller kompak alıyor diye söylenecek. Bir rahat vermediler bize.
Vaziyet böyle yani o tarafta abi.
Tamam.
Biraz da bilimsel haberlere geçelim, haftanın bilimsel haberlerine.
Evet. Bolca abi, var bu hafta.
Evet. Beyne şöyle yapay bir beyne yükleme yapıldı abi. Şöyle söyleyeyim. Hani bir çeşit upload beyinde yapay olarak bir çok kısa sürmüş ama bir hafıza yüklemesi yapabilmişler dokuya. Ama tabii ki birkaç saniye sonra gidiyor o yüklediğim bilgi ama yapmışlar.
Ya işte hatıra yerleştirme olayı, total evet. recall'un ilk adımları.
Şu anda
çok ufak
10 saniye.
Şey tabii tabii çok ufak bir şey ama ya burada tabii yapılması hedeflenen şey yani insanlara hatıra yerleştirmekten öte işte beynin nasıl çalıştığını anlamak, hafızanın tabii. nasıl çalıştığını anlamak. Şimdi birazdan hafıza ile ilgili bir bilim haberi daha var. Hafızanın nasıl çalıştığını anlayıp icabında işte hastalıklara, arızalara müdahale edecek bilgileri oluşturmak.
Evet, ilginç bir haber.
Evet.
Diğer bilimsel habere de geçeyim abi. Bak bu da önemli. Renk körlüğüne çözüm olan gözlük yapmışlar. Çünkü işin aslı o bir körlük değil.
Evet.
Kimse kör değil yani renk körü olanlar. Sadece renklerin algılanmasında sıkıntı var.
Bazı renklerin.
Bazı renklerin.
Bazı renkleri birbiriyle karıştırabiliyor.
İşte bu karışıklığı yok etmek için özel bir gözlük yapılmış. Özel katmanlı. Bu renkleri güçlendiriyor.
Evet.
Ya o problem çıkaran renkleri güçlendirerek senin de algılamanı daha kolaylaştırıyor.
Yardımcı oluyor.
Yardımcı oluyor.
Yardımcı oluyor. Ve şey de güzel. Hani gözlük.
Tabii.
Şey bir teknoloji. Hani öyle ameliyat falan gerektirmiyor. Çok güzel. Hani insanların hayatına bir şeyler getirecek. Bir şeyleri iyileştirecek bir teknoloji. Enchroma diye bir firma.
Evet.
CX serisi gözlükleriymiş. Bu yarın öbür gün lense de
tabii.
indirgenir. Gayet güzel.
Diğer haber abi bak bu süper ilginç bir haber. Şimdi Hindistanlı bir teknoloji yazarı beyninde sorun yaşıyor. Bir iltihaplanma ve hafızasını kaybediyor.
Evet.
O kadar ki yani dilini falan unutuyor.
Evet.
Her şeyi yeni baştan
öğrenmek
zorunda kalıyor. Çocuk oluyor aynen öyle sıfırlanıyor. O hastalık geçiyor bu arada. Ama geçtikten sonra geriye hiçbir şey kalmıyor hafızadan.
Kalmıyor.
Ailesi tekrar başlıyorlar buna okuma yazmayı öğretmeye işte İngilizceyi tekrar öğreniyor. Ama tabii şöyle bir sorun var. Bu adam çocuk değil. Bu adamın bir hayatı var bu hastalıktan önce.
Teknoloji yazarı. Evet.
Kitapları falan var. Yazıları var forumlarda, yazışmaları, evet. şunları, bunları. Gayet aktif bir insan. Ama tabii kaybedince hafızayı adam kendine yabancılaşıyor ve kafaya takıyor. Ben diyor kendimi bulacağım.
Evet.
Nasıl buluyor? İnternette bıraktığı her izi takip etmeye başlıyor.
Evet.
Yazdığı maillerden forumlara kadar ki şurada şöyle bir şansı var bunu söylemek lazım. Şifrelerini bir firm şeyde tutuyormuş.
Password Manager.
Manager'den.
Şifre yöneticisiyle sakladığı için.
Onu kurtarıyor o yüzden.
Evet. Bütün şifreleri yani eski accountlarına hesaplarına girebiliyor. Girip işte mesaj panolarına, forumlara falan yazdığı mesajları buluyor. Facebook'ta, Twitter'da
arkadaşlarını
buluyor. Yani bütün dijital geçmişini kendi kendine takip ediyor.
Çünkü adam yani öyle bir kaybediyor ki hafızayı. Arkadaşlarını bile hatırlamıyor.
İşte o her şeyi Facebook'tan, şeyden, internette bıraktığı izlerden hafızasını bir Pentium işlemcili 97 yılında aldıkları bir bilgisayardan başlayarak.
Evet.
Çünkü o bilgisayarı görünce şeyi hatırlıyor. O bilgisayarın alındığı günü falan hatırlıyor. Hı-hı. Oradan fark ediyor zaten hani bu yoldan ben gideyim diye. Adam bütün hafızasını yeniden oluşturuyor. Güzel.
Evet. Ve başarılı da oluyor bu arada.
Evet.
Hala tabii şey değil yani 29 yaşında adam. Daha tamamen hatırlamış değil her şeyi ama çok yol kat etmiş. Hala da devam ediyormuş.
Ya şeyler var. Hayal edilen bazı cihazlar var. Mesela bütün senin hayatının görüntüsünü kaydedecek ya da sesini kaydedecek.
Hı hı.
Böyle cihazlar hayal ediliyor. Demek ki böyle bir cihaz olsa gerçekten böyle de bir şey açılımı olacak.
Evet.
Hani ilk başta planlanan bu olmasa da.
Evet, diğer haber abi Bill Mogridge ölmüş.
Modern laptop tasarımını yapan adam olarak gösteriliyor.
Evet.
Ben tanımıyordum ama bu bildiğimiz işte kapaklı
menteşeli
laptop tasarımının imzasını atan tasarımcıymış, mucitmiş.
Evet.
82'de ilk Grid diye bir sistem geliştirmiş. Ve hani o zamandan beri de işte laptop değişmedi.
Doğru.
Değişmedi. Bir işte eski ilk laptoplarda klavye önde, bilgisayarın ön kenarına yapışıp arkada boşluk var. Hı hı. İşte onu da Apple zamanında şey yaptı. Klavyeyi arkaya, menteşeye doğru itip ön tarafa pedi koydu, touch pedi koydu. Laptop tasarımı yaşıyor. Evet. 82'den 30 yıl. Hı. 82'den bugüne bu aynı tasarım yaşıyor. Ne huzur içinde yatsın, ne diyelim.
Diğer haber de önemli abi. Bak, 110 yıllık renkli film. Muhtemelen de ilk renkli film bulunmuş.
Evet. Bak, onun da esprisi şu. İşte bir arşiv kurumunda İngiltere'de filmler, böyle paslı bir teneke içinde bir filmler bulunuyor. İnceleniyor, bakılıyor. İşte 902. Ya. 1902'den kalma. 110 yıllık renkli filmler.
Adamın hani Edward Raymond Turner, İngiliz. Onun ilk denemeleri, kendi çocuklarını çekmiş zaten, renkli film denemeleri.
İşte işin ilginç tarafı, adam zaten bunları izleyememiş. O zamanın teknolojisi, o zamanın projektörüyle gösterememiş. Günümüzde bu filmi hani bilgisayara aktarıyorlar.
Evet.
Ve hani projektör simülasyonu diyeyim yapıyorlar. Renkli olarak oynuyor. Yani adam aslında başarmış ama kendisi görememiş herhalde.
Ama şey de var tabii, adam kalp krizinden ölünce de yıllamış, yok olmuş bir yöntem. Halbuki zamanındaki denemelerin en iyisi deniyor şu andaki sonuçları görünce. Çünkü o zamanki renkli denemelerde çekildikten sonra filmde kimyasal olarak oynayarak renklendirme yapılıyormuş.
Ha.
Bu adamınki doğal renkli film. Öyle çekiliyor zaten.
Şey kullanarak, hani 3... Şimdi günümüzün tek renkli, yani tek filmi gibi değil de genelde ayrı filmler kullanarak falan birleştiriyorlar. Tabii ilkel bir şey.
Tabii canım.
Teknoloji.
Ama, videoyu, ama renkli. Evet, videoyu izliyorsun, bildiğin renkli film yani.
Arada renkler kayıyor.
Ya olsun o kadar.
Ama renkli film, evet. 110 yıl önce çekmiş ya. Adam, bravo.
Ufak ufak oyun dünyasına geçebilirim.
Tamam.
Abi Arma oyununu oynamış mıydın sen?
Hiç oynamadım, biliyorum ne olduğunu. Armed Assault değil mi? Hatta onda evet. Da Armed Assault da Arma deniyor.
Evet.
Çek yapımı bir oyun.
Üçüncü oyunun yapımcıları Yunanistan'da tutuklanmış. 20 yıl hapis cezası alma ihtimali varmış adamların. Sorun da şu, bir askeri üssü fotoğraflarken yakalanmışlar.
Ya
çünkü oyunda gerçek mekan kullanımı zaten bilinen bir şeymiş abi. Burada da üçüncü oyunun hikayesi gereği bir üssün kullanılması söz konusuymuş diyorlar. Ama firmanın kendisi, adamlar, yani bizim arkadaşlar turisti öylesine gittiler, hiç böyle bir şey yok diyor diye açıklama yaptı.
Firmada yüzüstü bırakmış elemanlarını o zaman.
Yok, hayır, şey, onlar yine destek verecekler. Yani sonuçta adamlar tutuklu. Bu, yargılanacaklar.
Ya şimdi bu da nasıl bir saflık anlamıyorum ben Murat. Yani biz Türk olduğumuz için bizim için bunlar, hani Avrupalı olsak belki idrak edemeyiz de bizim için hani yasak falan kolay şeydir hani içimize sindirmesi. Ya askeri üsse fotoğraf çektirtirler mi adama?
Ya.
Yani, tabii ki gelir yapışırlar. Türkiye'de de geçen yıllarda şey oldu. Havacılık meraklıları havaalanında uçakları çektikleri için yakalandılar.
Hı.
Yabancı yine böyle. Ya o da bir hani böyle bir uçak tutkunu bir kültür var. Adamlar uçak fotoğrafı çekiyor.
Evet.
Havaalanına gelip uçak seyrediyor. Ama uçakları hani seri numarasıyla şeyiyle takip ediyor adamlar. Bir zararı yok da, kimseye bir zararları yok da, işte hani öyle havaalanının yanına tripodları falan kurup da çekmeye başlarsan 15 dakika sonra yanına polis, işte jandarma, güvenlik, her kim bakıyorsa geliyor. Kardeş ne iş diye.
Evet.
Sonra anlat abi. Derdini. Bu arkadaşlarınki aynı olay.
Evet. Yani oyunla ilgisi yok diye açıklama yapmışlar. Turist olarak geziyorlar. Turist olarak gezen adam niye askeri üssü çekiyor, o da ayrı konu.
Aynen öyle.
Evet. Steam'den bir haber var. Big Picture diye bir uygulamaya geçiyorlar. Olay şuymuş abi. Şimdi Steam bir platform ya. Sadece oyun oynamıyorsun. İşte satın alıyorsun. İşte forumu evet. Var, şusu var, busu var. diyorlar ki bilgisayarın başından kalkınca bunlardan da mahrum oluyorsun.
Evet.
Şimdi bu hizmet sayesinde Steam'in bütün bu hizmetleri televizyon ekranından da erişilebilir olacakmış. Takip edebileceksin forumları, yeni çıkan oyunları alabileceksin. Ve bunları game kontrolcüsü yani konsol kontrolcüsüyle kullanılabilir şekilde yapmışlar. Aynı zamanda bu internet tarayıcısı da var içinde. O konuda da iddialılar. Bizim tarayıcımız en güzel diyorlar.
Güzel de bu Google TV falan için mi?
Televizyon için diyorlar tabii. Akıllı,
akıllı televizyonlar için. Steam.
Yani gerekli miydi? Çok emin değilim yani.
Erişilebilir olsun her yerden ki indirimleri takip edebilelim.
Wing Commander'ın yaratıcısı, yeni bir yapımcısı, yeni bir oyun üzerinde çalışıyormuş. Chris Roberts. Bunu, senin için aldım bunu gündeme.
Ya ben bu haberi ilk okuduğumda önemsemedim. Hani Wing Commander'ın yaratıcısı Chris Roberts yeni oyun üzerinde çalışıyor. Hani ne yapsın? Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Ama yeni uzay işte ya. Space Combat Game deyince aklım durdu tabii. Çünkü ben zaten o türe uzay savaşı oyununa susamışım. Wing Commander'larla işte Descent Free Space'le, evet. Free Space 2 ile Star Lancer'la o türün çok muhteşem örneklerini izledik, oynadık. Sonra o tür unutuldu gitti, kalktı ortadan.
Daha geçen hafta konuştuk abi. Yani.
Evet, evet. İşte cep telefonlarında Galaxy on Fire mı ne var Nokia'da çıkıyor. Onun gibi oyunlara kaldık. Şimdi Wing Commander'ın başındaki isim, altına imza atan isim öyle bir şeyler getiriyorsa...
Güzel.
Güzel olacaktır. Yani Wing Commander'ın başarısı ortada. Bakalım nasıl bir şey olacak. Daha herhalde oyunun adı, proje adı falan belli
Yok.
Değil.
Daha değil.
Valla özledik ya güncel şu X-Wing, işte TIE Fighter falan gibi oyunların güncel teknolojiyle yapılsa ya. Tadından yenmez.
Hem de ne güzel olur ya.
Hadi bakalım inşallah öyle bir şeye dönüşür bu proje.
Ben şeyi de anlamıyorum zaten hani LucasArts niye o kısmı, o işi bıraktı.
Ben de bilmiyorum hani.
1000 tane Star Wars oyunu yapıldı sonuçta FPS türünden.
Evet, evet, evet.
Ama hiç X-Wing Alliance'dan sonra bildiğim kadarıyla bir şey çıkmadı.
Nedense o türü kestiler attılar.
Microsoft Holodeck patenti almış abi, bu ne?
Microsoft yeni bir patent almış. Çok net bilgiler yok hakkında. Ama mesela bir patent çizimi var. Çizimde işte televizyonun üzerinde Kinect duruyor. Kinect'in yanında bir cihaz daha duruyor. Bu cihaz ne bilmiyorum ama yani Microsoft şöyle demiş. Yani şimdi hani oyunu oynuyorsun. Her şey o yeni işte senin önüne kusumdan farklı dünya ekranda gerçekleşiyor. Ama ekranın kenarına gözün kayınca orada işte annenin ördüğü dantel örtüyü görüyorsun. Ya da işte ne bileyim eşyalarını görüyorsun. İşte vazo var bilmem ne var falan. Gerçek hayatta karşılaşıyorsun. Microsoft diyor ki biz bir şekilde hani sen uzay oyunu oynuyorsan bütün senin odanı diyor uzaya çevireceğiz. Artık ya projektörle bir şeyler yansıtacaklar ya da gözlük hani augmented reality muhabbetiyle gözlükle bağlantılı bir şeyler yapacaklar. Sen hani tamam HD olarak keskin olarak monitörü göreceksin. Bütün detaylar monitörde olacak yine. Hani oraya bakacaksın ama çevrede de ormanda gidiyorsan ağaçlar görebileceksin sağa sola baktığında. Herhalde gözlük bazlı yapılacak bu.
İlginç.
İlginç bir teknoloji. Maliyeti ne olacak? Ne zaman elimize geçecek? Göreceğiz. Bir bilgi yok bu konularda.
Bu World of Warcraft ile ilgili bir haber var abi. Takip edebildin mi bunu? Bir watermark haberi.
Diyorlar ki ekran görüntülerinin içine hani görüntüye bilgi gizleyebiliyorsun ya.
Evet.
Printerların falan da yaptığı söyleniyor. Tamam. Pahalı printerların, fotokopi makinelerinin. Diyorlar ki işte Blizzard'da World of Warcraft ekran görüntülerine işte kullanıcının serverını, kullanıcı adını, osunu, busunu gizliyor. Ve bu konuda hiçbir bilgi vermiyor kullanıcı sözleşmesinde. Diye bir iddia ortaya çıktı. Kısa sürede işte slash data falan atladı, yansıdı. Blizzard tarafından bir açıklama yapıldığını bilmiyorum. gördüğüm kadarıyla henüz yapılmadı.
İlginç bir şurada ya.
Niye? İlginç ve rahatsız edici çok bir durum. Acaba daha kaç oyunda böyle şeyler var?
Evet, zaten sormuşlar hemen Diablo'da da böyle mi diye.
Evet.
Evet abi, oyun haberleri de bu kadar. Steam'e bakıyorum. Hafta sonu fırsatı var abi. Deus Ex $30'dan $7.5 inmiş.
Human Revolution.
Evet.
İyi.
Yani oynamayan varsa kaçırmasın. Her kuruşuna değer. En iyi oyunlardan bir tanesi piyasadaki.
Deus Ex.
Diğer şeyde böyle bakıyorum yeni ne var diye. Sherlock Holmes var abi. $40. Hani türü sevenlere. Hani puzzle üzerine kurulu oyunlar yani. Dedektiflik oyunları.
Evet, bulmaca üzerine kurulu.
Bu da onlardan bir tanesi ama $40 bayağı iddialı bir fiyat olmuş.
Çok.
Bizim oyunda burada $50 ön siparişte duruyor abi XCOM.
$50 ön sipariş.
Evet, fuarın tekinde oynatmaya izin vermişler bunu gazetecilere, bir kısmını. Herkes tam not vermiş. Diyorlar ki XCOM'un o klasik tadı var oyunda diyorlar.
Göreceğiz.
Evet, bu bizim...
Fiyatı indirsinler, bu ne ya?
O, inmez abi.
İnmez tabii, 70 olmadığına dua edelim.
Evet, kesinlikle öyle. Free to play olmadığına dua etsin.
Evet.
Anket haber sonucunu vereyim abi. Ben demiştim ki tablet ve telefon uygulamalarına para ödüyor musunuz? Hani bugünkü haberlere de uyudu.
Evet.
Bedava uygulamaları indiriyorum sadece diyenler %37.
Tamam.
Hepsini yasal yoldan alıyorum diyen %23.
Güzel bir rakam.
Çok yüksek bir rakam.
Yüksek bir rakam, evet.
Yasal ve alternatif yolların ikisini de yöneliyorum diyen %21.
Tamam.
Sadece alternatif yoldan indirenler de %20, 19. Ben 23'e şaşırdım. Güzel yani.
Aynen aynen. Güzel rakamlar bunlar.
Evet. Bu biraz da tabii bizim kitleyle alakalı.
Tabii. Her sitede farklı çıkacaktır. Farklı sitelerde farklı kültürler oluşuyor çünkü.
Ama şey açık ara önde işte. Sadece bedava uygulamaları indirenler aynen o raporda söylediği gibi fark atıyor.
Free to play cenneti.
Evet. Şimdi konular bitti abi.
Evet.
Geçen hafta bizim yazdığımız hani kötü haberlerle başlamıştık.
Evet.
Şehit haberleri, şu haberleri, bu haberleri yine evet. Binali Yıldırım'ın da açıklamaları vardı falan filan derken. Orada hadi bir açıklama yapalım. Çünkü şey eleştirisi hep gelir. Biz alışırız buna PC Labs'tan. Hani siyaset yapmayın falan filan evet. Diye. Onu söyleyelim, o konudaki tavrımız nedir. Çünkü biz daha önce hiç söylemedik böyle bir şey. O da aklıma geldi benim.
Doğru.
Açıklama yapmadık. Hani prensiplerimiz nedir bu konuda? Öncelikle abi bizde kesinlikle ve kesinlikle hani aldığımız kendi kararımız siyaset olmaz. Hiçbir şekilde olmaz.
He.
Yani bu bizim kararımız. Bir de bazıları şey zannediyor abi yorum yazarken. Hani burası halkın vergileriyle açılmış bir devlet kurumu da hani siz orada böyle şeyler konuşamazsınız.
Evet.
Ya da X konuyu konuşamazsınız diye böyle yazanlar var. Hiç öyle bir durum yok. Burası senin benim Özkan'ın bir cebinden
özel çıkan. İşletme.
Evet, özel işletme. Hatta devletin katkısı zaten yok da götürüsü var. Yani bırak katkısı olmasını.
Biz vergimizi veriyoruz.
Evet, vergi ödüyoruz. Daha neler neler. Dolayısıyla buradaki kararı biz veririz. Ne konuşulur evet. Ne konuşulmaz. Bizim de kararımız siyaset konusunda kesinlikle girmeyeceğiniz yönünde. Bunun da iki sebebi var abi. Birincisi bizim gibi eğitimli kullanıcıları olan bir sitede bile insanlar tartışmayı bilmiyorlar abi. Özellikle
doğrudur.
Fanatiklik içeren konularda kimse 3 tane mesaj atsan bir ilk mesaj güzel gidiyor abi. Gayet böyle saygılı.
Tabii.
Ona bir tane mesaj geliyor ona karşı çıkan. 3 yani 2 değil hadi 2'yi de kurtarıyor. 3. mesajda abi iş
her
hakarete
şey
dönüşüyor.
Evet,
işte
evet.
Küfre dönüşüyor bazen. Bizde küfür yok Allah'tan da hakarete dönüşüyor yani onu
dönüşüyor.
Görüyoruz. Dolayısıyla böyle bir ortamda içinde fanatiklik barındıran hiçbir şeyi tartışamazsın. Nedir o? İşte futbol tartışamazsın.
Tabii.
Siyaset tartışamazsın. Din zaten yok.
Tabii.
Dolayısıyla bunlar kesinlikle olmayacak şeyler. İkinci sebep de şu abi. Bu konular abi siyasi konular zaten hani teknik konu olarak bizim alanımızın dışında konular. Yani biz oturup şey yapamayız, yorum yapamayız bu konularda.
Tabii.
Artı Türkiye'ye özel bir durum. Bizde insanlar biraz da şundan korkuyorlar abi. siyaset olan her yerde kavga dövüş var ya. İnsanlar ürküyorlar diyorlar. Yani burada da evet burada da mı karşımıza çıkıyor bu konular? Biz de insanlar da bıkmış durumda. Yani biz siyasetçiyi de sevmeyiz, siyaseti de sevmiyoruz. Bizden uzak olsunlar hepsi. Dolayısıyla yani öyle pis tartışma ortamlarını yaratmayacağız burada. Başka yerde ne yaparlarsa yapsınlar.
Bir yandan da Murat hani hemen işte yok siyaset falan yorumu geldi de kardeşim ne söylemişiz? AKP iyi yaptı, CHP kötü yaptı ya da tam tersi bir şey mi demişiz? Hayır, ne diyoruz? Kardeşim 25 tane şehit var, niye Orman Bakanı açıklama yapıyor? Yani bunu da sormayacak mıyız? Hani bir karikatür var ya, çocuk öğretmenine kağıdımı görmek istiyorum diyor. Öğretmen de diyor ki yüksek gösteririm ama yüksek not verdiysem geri alırım. Karikatürde altta da yorum var. İsmail o günden sonra hiçbir şeye hesap sormadı. İşte bu halde miyiz? Yani bizim söylediğimiz şey şeyden parti bağımsız gayet net bir soru. Niye Orman Bakanı açıklama yapıyor? Ve? Sırf af yolunda olduğu için açıklama yapıyor. Biz de bunun saçma sapan bir davranış olduğunu düşünüyoruz.
İkincisi de neydi? Binali Yıldırım'ın sosyal ağları yasaklamakla ilgili açıklaması. Binali Yıldırım üstüne vazife olmayan şeylerde konuşuyor. Niye vazife değil? Çünkü o vazife yine iktidar tarafından kendisinden alındı. Ve Bilişim Bakanlığı nihayet oluşturuldu. Biz hep olsun diyorduk. Onu da bu hükümet oluşturdu. Ama hala Binali Yıldırım konuşuyor.
O bakanlık hiçbir şey yapmıyor.
Hayır, ayıp bir defa. Yani onun konuşması lazım. Yani kötü de konuşsa, iyi de konuşsa. Bir Bilişim Bakanı var bu ülkede. Adını biliyor musun?
Teknoloji Bakanlığı var.
Teknoloji Bakanlığı.
Nihat Ergun muydu, neydi?
Evet, öyle. Ama düşünmek zorundasın. Yani çoğu kişinin aklına gelmez. Ama Binali Yıldırım herkesin aklına geliyor.
Ya birazcık da Binali Yıldırım artık şey oldu. Hani basınla, bilişim basınıyla falan böyle arkadaş, kanka.
Evet.
Hani bu konuların falan adamı oldu. Hani onun üzerine adam Ulaştırma Bakanı da olsa onun üzerine yıkılıyor bu konular. Hani orada da mesela ne var? İşte sen demişsin ki çark etti. Vay işte ya çark etmek kötü bir laf değil. Hani hemen böyle atlamadan önce de biraz düşünmek lazım.
Tabii.
Efendim işte niye çark etti dediniz bilmem ne. Çark etmek çark etmektir. Yani anlamını bilmiyorsan eleştirme.
Evet.
Hani çark etmek kötü bir laf değil. Artı bizim yaptığımızın da siyasetin S'siyle alakası yok. Sadece hani bazı şeyleri de hani şimdi şey deniyor ya basına yazmayın. Hmm. Hani şehit haberlerini de yazmayın. Bunu bize de bizim üzerimize de okuyucu artık bunu mu kurmaya çalışıyor dolaylı yoldan yani. Bizim söylediğimiz kardeşim niye bir kere 25 tane genç insan bir vuruşta gitmiş.
Ve ihmalden gidiyor abi.
İhmalden gitmiş. Bunu da görmeyeceğiz mi? Artı biz bunun üzerine 3,5 saat yorum yapmıyoruz. Şey diyoruz kardeşim hani yazık diyoruz. Ve niye hani tutup da önemli isimler ortada yokken Orman Bakanı'nın sırf af yolunu olduğu gerekçesiyle bu konuda açıklamalar yapmasının saçma sapan bir iş olduğunu düşünüyoruz.
Bu eleştirimiz de abi bak teknik bir eleştiri. Bizim işimiz hep teknik.
Yani, bu siyasetse artık bitmişiz yani.
Tabii. Burada şu var. Biz ne kadar siyasetten kaçsak da siyaset gelip teknik meselelere bulaşıyor abi. O yüzden mecbur kalıyorsun bazen de konuşmaya. Atıyorum sansür yasası çıkıyor bütün internette kuşatıyor diyelim. Sen nasıl sessiz kalacaksın? İşte BTK'nın sansür listelerini biz konuştuk.
Aynen.
Artı işte sonradan öğreniyorum ki geçen hafta söylemiş olmam lazım. İşte firmanın teki çıkıyor diyor ki sen bunları yazarsan ben de senin canını okurum diyor. Mesela bir şey haberi çıkmış firmayla ilgili. BTK ceza vermiş firmaya. Bunu haber yaptı diye tehdit ediyor alenen.
Aynen o yüzden de işte ne oluyor? Filanca firmanın yeni çıkarttığı telefon nedense sana gelmeyebiliyor.
Evet.
Çünkü o firmanın BTK'dan aldığı bilmem kaç milyarın ceza haberini yapan bir iki kurumdan biri olduğun için Antalya'da Rus dansçılı dansözlü toplantılara sen davet edilmiyorsun bir türlü.
Evet. Yani edilmesek ne kaybediyoruz ayrı konuda. Yani bu işte, niye olduğunu gösteriyor işte.
Yani işte altından böyle şeyler çıkıyor. Yapmayalım. Keyfimize bakalım.
Yani değil mi?
Rus dans sözlü şeylere, kamplara gidelim. Daha iyi.
Tabii canım. Bizim yaptığımız işte, iş değil yani.
yapmayalım, olsun bitsin.
Bazıları Yurtsan Atakan öldü diye de sevinmiştir, ben sana söyleyeyim. Bir ses daha bir sustu. Bunları konuşabilen.
Evet, Yurtsan tabii çok öyle boyun eğip istenileni yapacak adamlardan değildi. Hani ben kurtluydu dedim ya, hani iyi anlamda. O kadar hani höt deyip istediğini yaptırabileceğin bir adam değildi. İşte azaldı.
Azaldı.
Firmaların, yönetimlerin istediği şeyleri konuşacak bir basın. Artık bilişime kadar, hani normal ya, basın bitti de bilişim basınına kadar iş geldiyse bize de yol gözüktü demektir yani.
Evet, tekrar söylüyorum. Bizim siyaset alanımız değil. Kesinlikle konuşmuyoruz. Ama siyaset gelip teknik bir meseleye bulaşırsa biz yine teknik açıdan her zaman eleştiririz.
Tabii.
Bu konuda hiçbir çekincemiz yok.
Şey de istisna. Afyon olayı da istisna.
Tabii yani, abi, artık. Onu da görmezden gelmek ayıp.
Ha yani, bir defa onu, ayıp. Onu da mı görmeyelim?
Yani.
Onu da mı görmeyelim? Zaten artık o gün de konuştuk. Tek şehit haberi 3. sayfaya düştü.
Tabii, normal karşılığı.
İşte karısını, kaynım beni bıçakladı falan haberlerinin arasına düştü tek şehit haberleri. Oradan da gitsin isteniyor. Hiç artık yok olsun isteniyor. Hani yok olsun, hani şehit olmasın anlamında değil. Evet. Haberi olmasın anlamında. Bu ortamda artık 25'i de mi görmeyeceğiz?
Evet abi, başka bir şey diyor musun?
Güzel bölümler çektik bu hafta. Hani geçen hafta yayınladığımız şeyler var. Daha yayınlanmamış çektiğimiz şeyler var. Commodore olayı bitiyor.
Evet. Son bölüm.
Sonunda artık sıkılanlar da olmuştur çünkü haklılar.
Ama daha sen normal tozlu laflar akışına döneceksin.
Devam edecek. Artık birazcık tabii şey yaparız, hani PC'den bir şeyler yaparız. Hı hı. Bir iki hafta. Amiga çok söyledik. Hani soruluyor hala. 2013'ten önce mümkün değil. Amiga'da ürün temin etmek çok zor. Yani şimdi Commodore'da benim koleksiyonumda bir sürü ürün. Diğer arkadaşlardan temin ettik de. İşte Amiga 1000'i, 2000'i, 3000'i, 4000'i ben nereden bulacağım?
Tabii. Bulurum, ya bulursun da para.
Bulurum. Sırf yani onları kargoyla bile. Çünkü değerli cihazlar, elden gidip almak gerekiyor Murat. Hı-hı. Şimdi bu sergilediğimiz SX64 Max Machine. Ben bunu nasıl kargoya güvenip vereyim? Kargo kaybolabiliyor da.
Mümkün değil.
Ya da hasar görüyor. Ne oldu? Sağ olsun arkadaşımızdan gittim. Elden teslim aldım. Doğrusu da buydu. Elden teslim edeceğim haftaya. Bu Amiga'ları da aynı şekilde.
Doğru.
Bir lojistik sorunu var.
Var.
Dersini çalışmak lazım. Amiga bir ya deniz. O
en kolayı aslında bakarsan. Ürün temin edildikten sonra.
Amiga'nın profesyonel kısmı var. Amiga'nın oyun kısmı var. Müzik kısmı var. 2013'e illaki bir şeyler yaparız da yakın zamanda. Ha bir de hani şunu şimdiden alçak gönüllülükle söylemek lazım. Commodore bölümü kadar zengin yapamam. Hı hı. Yok çünkü dediğim gibi yani o koleksiyon yok elimde.
Evet. Bir diğer şeyi ben söyleyeyim. Can yakında dönüyor.
Evet. Can'ın dönüşü hissedilecek.
Macit de dönecek. O da uzun zamandır oyun bölümlerinde eksiğimiz vardı. Oyunlar ufak geliyor.
Tatil yeter. Oyun yağmuru başlıyor zaten. Tabii. Macit'in hazırlanması lazım.
Macit şu anda uyuyor karşımızda.
Can da evet. Can da özlendi. İletişim formundan Can'a ulaşmaya çalışanlar.
Ha, onu da söyleyeyim, doğru.
Can'a
ulaşamazlar.
Ulaşamıyorlar. Can zaten hani Can tatildeyken bilgisayarsızdı zaten.
Tabii en güzel tatili o yaptı.
Gerçek anlamıyla tatil yaptı. Pek ulaşamadınız dolayısıyla Can'a. Döndükten sonra artık şey olacak.
İletişim formu zaten abi soru sorma formu değil o. Yani bize genel olarak senin işleyişiyle ilgili ya da işte ben işte şöyle bir ürün buldum göndereyim mi tozlu raflara. Yani bu tarz şeyler için bize gelen mailler. Can'a gitmiyor. Filan
link açılmıyor falan. Birazcık tabii bu ürün tavsiyeleri falan yine çok arttı. Hani soruları. Yetişemiyoruz yani, mümkün ayıp oluyor. Abi. Ayıp oluyor. Şeyden değil yani, burnumuzun büyüklüğünden değil. Yetişemiyoruz, ayıp oluyor. Çünkü çok geliyor, mümkün değil. Bir de hani şey sorular geliyor. Hani yani ne yazık ki cevabının ben ne bileyim olan sorular geliyor. Yani bunu tabii ki bu cevabı veremiyorsun ama vermen gereken cevap o. Yani öyle bir şeyler soruluyor ki tamamıyla senin dışında olaylar. Yani Asus'un Türkiye yetkilisinin bileceği olaylar.
Evet.
Infinity Pad niye gelmedi? Bilmiyorum. Yani ben de o konuda bu soruyu soran arkadaş kadar uzağım.
Sen de o soruyu soruyorsun.
Ha, ben de soruyorum niye gelmedi diye. şu kadar param var ne alayım falan biraz zor sorular. Bir de şu var. Hani bunu biz geçen hafta da konuştuk galiba Murat. Şimdi bir monitörü inceliyoruz. Sonra bu monitör eğer özel bir anlaşma, reklam karşılığı, takas falan yapılmamışsa o monitör kutusuna konuyor gidiyor.
Bitti evet.
Yani bizim de o cihazla ilişkimiz bu kadar. Firması daha sonra bize söylemeden hani kim bize değil yani dünyaya söylemeden bu monitörde bir değişiklik yaptıysa bizim de hiçbir fikrimiz yok. Hı hı. Oluyor bazı ürünlerde. Flash, USB flash, bellekler. Adamlar içini değiştiriyor. Sen test ediyorsun, saniyede 25 MB kaydediyor. Firması değiştiriyor 6 ay sonra. Oluyor saniyede 10 MB'a düşüyor kayıt. Haberimiz bile olmuyor. Çünkü ilan etmiyor ki adam. Hı hı. Şimdi bu durumlarda biz de izleyicilerimiz kadar çaresiziz. Birazcık şeyle bazen karşılaştırılıyoruz. Hani bir diskin videosunu çektiğin zaman sen onun teknik servisi değilsin.
Tabii.
Hani şöyle soru sitem edilebiliyor. Ya işte siz tanıttınız diye bu diski aldım bozuk çıktı. Bozuldu. Ne yapayım? Hani ben alsaydım benimki de bozulabilirdi. Biz şeyi garanti etmiyoruz ki ürünün garantisini firması veriyor. Öyle. Biz de çoğu yani bunu çoğu kişi tabii inanmakta zorlanıyor ya da istemiyor ama biz de tek bunların müşterisiyiz.
Tabii canım.
Biz de çarşıdan demin Özkan gitti. Özkan gitti, hard disk satın aldı, geldi.
Evet.
Hani Seagate ya da West End işte telefon açıp yollayın iki tane disk ya diyemedi. Yok öyle bir şey çünkü.
Tabii.
Dolayısıyla bazı konularda biz de en az izleyicilerimiz kadar uzağız firmalara ve ürünlere.
Evet. Evet abi o zaman bizden bu kadar.
Evet.
Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.